Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 49.
Levin epeydir aşırı saygılı kibarlıkları ve uysallıklarıyla kendini belli eden insanların kısa sürede huysuzlukları ve hırçınlıklarıyla dayanılmaz hale geldiklerinin farkındaydı. Aynı şeyin ağabeyinin başına da geleceğini seziyordu. Gerçekten de Nikolay'ın yumuşaklığı kısa sürdü. Hemen ertesi sabahtan itibaren hırçınlaştı ve en duyarlı yanlarına saldırarak sürekli olarak Levin'e sataşmaya başladı. Levin kendini suçlu hissediyordu ama elinden ne gelirdi? İçtenlikle ve yapmacıksız olarak birbirlerini anlayabilirlerse, kendilerine, duygularını, düşüncelerini özgürce açıklama olanağını tanırlarsa, birbirlerinin gözlerine dimdik bakmaktan çekinmezlerse, konuşmalarının şöyle olacağını anlıyordu. Yakında öleceksin, yakında öleceksin derdi Konstantin. Nikolay da hiç duraksamadan şöyle yanıt verirdi. Biliyorum öleceğim, bu yüzden korkuyorum, çok korkuyorum. Birbirleriyle açık yürekle konuşabilseydiler tüm söyleyecekleri bu olurdu. Ama böylesine bir içtenlik yaşamın gerekleriyle bağdaşamazdı. Bu yüzden de Konstantin yaşamı boyunca yapmaya çalışıp da başaramadığı ve gözlemlerine göre birçoklarının yapmayı çok iyi bildikleri şeyi yapmaya, başarmaya çalıştı. Gerçek düşüncelerini ve duygularını gizlemeyi bilmek. Ama çok geçmeden bu yöntemin ağabeyinin gözünden kaçmadığını ve bu yüzden çok öfkelendiğini anlıyordu. Gelişinin üçüncü günü kardeşinden yeni tasarılarını açıklamasını isteyen Nikolay bu yüzden onu kınamaya başladı. Hatta onu komünistlikle suçlamaya dek vardırdı iş. Yalnızca başkasının düşüncesini aldın sen. Bu düşünceyi bozdun ve uygulanamayacak yerlere uygulamak istiyorsun. Hiç de değil. Başka bir şey bu. Komünistler mülkiyet hakkını, ana malı, mirası reddeder. Oysa ben böylesine güçlü bir stimulantı kabul ediyorum. Stimulant, dürtücü güç, itici güç. Çevrenin notu. Levin böyle sözcükleri kullandığı için utanç duyuyordu. Ama kitabını yazmaya başladığından beri böyle yabancı sözcükleri gittikçe daha sık kullanıyordu. Tek amacım çalışmayı düzenlemek benim. Nikolay kravatını öfkeyle gevşeterek ''İyice görüyorsun ya, başkalarının düşüncelerini alıyorsun. Güçlü yanlarını kaldırıp atıyor, sonra onları yeni bir düşünce gibi kabul ettirmeye çalışıyorsun.'' dedi. ''Benim düşüncemin hiçbir ortak yanı yok.'' Diğerlerinin en azından bir çekiciliği var diye sürdürdü Nikolay Levin. Pırıl pırıl bir bakışla bakıp ve alayla alayla gülümsedi. Nasıl söyleyeyim? Onların o doktrininde geometrik bir açıklamaları var. Belki bir ütopyadır onlar ama geçmişi gerekirse tabula rasa yapacağımızı kabul edelim. Tabula rasa kökünden kazımak, silip süpürmek, Latince. Mülkiyetin ve ailenin söz konusu olmadığı yeni bir düzenleme yapılsın. Senin yönteminde ise tam tersine hiçbir şey yok. Değişik şeyleri birbirine karıştırmakta neden inat ediyorsun? Ben hiçbir zaman komünist olmadım. Ben oldum. Komünizm zamansız olsa bile en azından mantıklı olduğu için değerli. Bense onun geleceğine inanıyorum. Tıpkı Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki gibi. Ben iş gücünü naturalist açıdan ele almak gerektiği görüşünü savunuyorum. Onu böyle incelemek, özelliklerini tanımak ve... Kesinlikle gereksiz bu. Bu güç gelişiminin gereği olarak kendiliğinden harekete geçer. Her yerde her zaman köleler ve yarıcılar olmuştur. Bizde de yarıcılar, çiftçiler ve gündelikçiler var. Daha ne istiyorsun? Bu son sözler Levin'e çok dokundu. Aslında ağabeyinin onu şu andaki çalışma şekilleriyle komünizm arasında bir uzlaşma kurmak istemekle suçlarken belki de haklı olmasından korkuyordu Levin. Benim aradığım benim ve işçi için en yararlı bir çalışma biçimidir. Kurmak istediğim diye heyecanla başladı. Hiçbir şey kurmak istediğin yok senin. Tek ve gerçek amacın kendine ilginç süsü vermek. Köylüyü herkes gibi sömürmediğini, bunu kendi yöntemince yaptığını göstermek istiyorsun. Böyleyse bu konuyu bırakalım diye karşılık verdi Levin. Sol yanağındaki kasların sinirli sinirli titrediğini hissediyordu. İnancın yok ve hiçbir zaman da olmadı. Yalnızca gururunu okşamaya çalışıyorsun sen. Öyle olsun, beni rahat bırak. Benim amacım da bu zaten. Bunu çok önceden yapmalıydım. Lanet olsun sana. Geldiğime çok pişmanım. Levin ağabeyini boş yere sakinleştirmeye çalıştı. Nikolay dinlemek istemiyordu. Ayrılmalarının daha iyi olacağını söyledi. Öte yandan Konstantin yaşamın ağabeyi için bir yük olduğunu anlıyordu açıkça. Konstantin yeniden ağabeyinin yanına gelip biraz zoraki bir dille onu kırdıysa bağışlaması için rica ettiği zaman Nikolay tüm yolculuk hazırlıklarını çoktan yapmıştı. Ya şimdi de yüce gönüllülük gösterisi demek dedi Nikolay gülümseyerek. Eğer kesinlikle haklı olmak istiyorsan bu zevki esirgemeyeceğim senden. Öyle olsun. Sen haklısın. Ama bu gitmemi engelleyemez. Yine de gideceği anda Nikolay kardeşini kucaklarken ona bakarak tuhaf, ciddi bir sesle ''Bak Kostya, bana kızma sakın'' dedi. Sesi titriyordu. Birbirlerine söyledikleri tek içten sözler bunlar oldu. Levin'e göre bunun anlamı açıkça şuydu. Öleceğimi biliyor ve görüyorsun. Belki bir daha görüşemeyiz. Gözlerinden yaşlar boşandı. Abini bir daha kucakladı ama söyleyecek söz bulamadı. Nikolay'ın gidişinden 3 gün sonra Levin yurt dışına gitti. Kitty'nin Alman kuzeni Prens Scherbatsky ile karşılaştığında Prens onun üzgün tavrına şaşırdı. Neyin var diye sordu. Hiçbir şeyim yok. Yalnızca yaşamın tadı kaçtı. Nasıl? Yaşamın tadı mı kaçtı? Malhoza ya da başka bir yere gideceğine benimle Paris'e gelsene. Yaşamın ne denli güzel olduğunu görürsün o zaman. Hayır, benim için her şey sona erdi. Ölmekten başka çare yok. İşte parlak bir düşünce dedi Scherbatsky gülerek. Bense daha yeni başlıyorum yaşamaya. Kısa süre önce ben de böyle düşünüyordum ama şu anda yakında öleceğimi biliyorum. Levin yalnızca büyük bir içtenlikle bir süredir aklını kurcalayan düşüncelerini açıklıyordu. Önünde ölümü görüyordu. Bu yüzden yazmaya başladığı kitabı bitirmek için daha büyük bir heyecanla çalışmalıydı. Sonunu beklerken insanın yaşamını şu ya da bu şekilde değerlendirmesi gerekiyordu. Her yerde karanlık görüyordu. Yapıtı bu karanlıkların ortasında tek çıkış yolu olarak görünüyordu. Bu yüzden de ona çok özen gösteriyordu. 4. Bölüm 1. Karenin çifti aynı çatı altında yaşamayı sürdürüyordu. Her gün görüşüyorlar ama birbirlerine kesinlikle yabancı duruyorlardı. Alexey Alexandrovich hizmetçiler dedikodu etmesinler diye karısını her gün görmeyi kural edinmişti kendine. Ama evde akşam yemeği yemekten kaçınıyordu. Ronski Alexey Alexandrovich'in evine adım atmıyordu. Ama Anna onunla dışarıda görüşüyor, kocası da bunu biliyordu. Durum her üçü için de zordu. İçlerinden hiçbiri bu durumun değişeceğini düşünmeyip bunun acı veren geçici bir durum olduğuna inanmasaydı bir tek gün bile dayanamazdı. Alexey Alexandrovich şu ölümlü dünyada her şeyin bir sonu olduğundan bu tutkunun da sona ermesini bekliyordu. Bunun da unutulacağını ve adının lekelenmeden kalacağını umuyordu. Anna her şeye kendisi neden olmakla birlikte yine de içine düştüğü durum yüzünden çok üzülüyordu. İçindeki bütün bunlardan kısa sürede kurtulacağı inancı sabretmesinde yardımcı oluyordu. Çözümün nereden geleceğini kesinlikle bilmiyor ama çok yakında bunun geleceğinden kuşku duymuyordu. Aynı inancı taşıyan Ronski de çok istedikleri kurtuluşu getirecek bu bilinmeyen olayı bekliyordu. Kış ortasına doğru Ronski çok sıkıntılı bir hafta geçirdi. Petersburg'a geçici olarak gelen yabancı bir prensin baş mihmandarı oldu ve kentin ilgi çekici yerlerini ona göstermekle görevlendirildi. Bu görev genç subaya çok gösterişli görünüşü, kibarlığı ve yüksek sosyeteye alışkın oluşu yüzünden verilmişti. Prens dönüşünde Rusya konusunda sorulabilecek tüm soruları yanıtlayabilmeyi istiyordu. Ayrıca da Rus eğlencelerinden olabildiğince yararlanmak arzusundaydı. Ronski her şeyde ona kılavuzluk etmek zorundaydı. Sabahları ona görülecek yerleri ve anıtları gösteriyordu. Akşamları da ulusal eğlenceleri sokuyordu onu. Prens bir prensle pek rastlanmayan, olağanüstü derecede sağlıklıydı. Spor ve kişisel vücut bakımıyla bedenini öylesine güçlendirmişti ki eğlencelerde aşırıya kaçmasına karşın kocaman, yeşil ve parlak bir Hollanda salatalığı gibi tazeydi. Prens çok yolculuk yapıyordu. Değişik ülkelerin ulusal eğlencelerini tanıma fırsatı verdiği için ulaşım araçlarının getirdiği kolaylıkları özellikle övüyordu. İspanya'da serenatlar yapmış ve gitar çalan bir İspanyol kadınla ilişki kurmuştu. İsviçre'de bir dişi geyik öldürmüş, İngiltere'de kırmızı frakla çitlerden atlamış ve 200 sülün öldüreceğini bahse girmişti. Türkiye'de bir hareme gitmiş, Hindistan'da fillerle dolaşmıştı. Rusya'daydı şimdi de. Bu ülkenin kendine özgü eğlencelerine katılmak istiyordu. Prens'in yanında bir çeşit baş mihmandar olarak bulunan Vronsky, bu konuğa sunabileceği eğlence programını hazırlarken çok sıkıntı çekiyordu. Ona at gezintileri, ayı avları, troikalar ve çingeneler birbir ardına gösterildi. Tabakların kırıldığı içki alemleri yaptırıldı. Prens olağanüstü bir kıvraklıkla Rus ruhunu benimsiyor, kapkacak dolu bir tepsiyi kırıyor, bir çingene kızını dizlerinde oturtuyordu. Sonra tadılacak başka zevk olup olmadığını ve Rus eğlencelerinin burada sona erip ermediğini sorar gibi görünüyordu. Aslında en çok hoşuna giden Fransız aktrisleri, bale oyuncuları ve beyaz mühürlü şampanya olmuştu. Ronski prenslerle birlikte olmaya alışkındı. Ama son zamanlarda değiştiğinden mi yoksa prensle sürekli birlikte olmanın verdiği samimiyetten mi bilinmez, son hafta çok tatsız geçmişti. Bu 7 gün boyunca tehlikeli bir deliye göz kulak olan hem bu deliden hem de içli dışlılığı yüzünden kendi aklını yitirmekten korkan bir insanın duygularına benzer bir duyguya kapılmıştı. Ronski aşağılanmak istemiyorsa resmiyetten bir an bile ayrılmaması gerektiğini hissediyordu sürekli olarak. Ronski'nin şaşkınlığı karşısında Prens kendisini Rus zevklerini tattırmak için çırpınan bu insanları küçümsüyordu hep. Üzerlerinde titiz bir incelemeye giriştiği kadınlar hakkındaki görüşleri çoğu kez Ronski'nin öfkeden yüzünü kızartmıştı. Ama prensle birlikteliğini özellikle çekilmez yapan şey Ronski'nin onun kişiliğinde kendisini bulmasıydı. Aynadaki bu görüntü gururunu okşayacak cinsten değildi içti. Bu çok aptal, kendini beğenmiş, sağlıklı ve bakımlı bir adamın görüntüsüydü. Başka bir şey değil. Aslında tam bir centilmendi. Ronski bunu yadsıyamazdı. Kendinden üstün olanların yanında onlarla eşit oluyor, akranlarına karşı yalın ve doğal, kendinden küçüklere karşı soğuk ve iyi davranıyordu. Ronski de böyleydi ve bundan gurur duyuyordu. Ama prensin karşısında aşağı durumda olduğundan, prensin kendisine karşı takındığı aşağılayıcı, iyiliksever tavır onu çok öfkelendiriyordu. Ne de olsa bir yağ tulumu o diyordu. Ben böyle öyle olabilir miyim hiç? Bir hafta sonra prens, Ronski'ye teşekkür edip Moskova'ya dönünce genç subay bu sıkıcı durumdan ve tatsız aynadan kurtulduğuna çok sevindi. Bütün gece süren Rus ulusal eğlencelerinden biri olan ayı avından sonra garda vedalaştı prensle. 2. Ronski eve dönünce anadan bir mektup buldu. Hasta ve mutsuzum diye yazıyordu. Dışarı çıkamıyorum. Sizi daha fazla görmeden de edemiyorum. Saat 7'de Alexey Alexandrovich konseye gidiyor. Saat 10'a kadar orada kalacak. Kocasının kesin yasağına karşın Anna'nın onu evine davet etmesi Ronski'nin tuhafına gitmişti. Bununla birlikte biraz düşündükten sonra çağrıya uymaya karar verdi. Kışın albaylığa yükseltilmiş, alay değiştirmişti ve yalnız yaşıyordu. Öğle yemeğinden sonra divanına uzandı. Az sonra düşünceleri karıştı. Son günlerde yaşadığı iğrenç sahnelerin anısı kafasında Anna'nın ve ayı avında çok önemli bir rol oynayan bir köylünün hayaliyle karışıyordu. Ronski sonunda uyudu. Karanlıkta korkudan titreyerek uyandı. Hemen bir mum yaktı. Ne var diye düşündü. Ne? Düşümde öyle korkunç ne gördüm? Evet, çalı sakallı o pis, ufak tefek köylüydü gördüm. Eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Birden Fransızca sözcükler söylemeye başladı. Ama bunda korkunç olan ne var ki? Yeniden köylüyü ve bu adamın söylediği ulaşılmaz sözcükleri anımsadı. Korkudan sırtı buz kesti. Ne çılgınlık diye düşündü ve saatine baktı. Saat 8:30'du. Uşağını çağırdı, aceleyle giyinip çıktı. Merdivenin başına gelmeden düşünü unutmuş, gecikme korkusuyla canı sıkılıyordu. Karenin'lerin evine yaklaşırken yeniden saatine baktı. 9:10 geçtiğini gördü. İki gri at koşulmuş, yüksek ve dar bir araba merdivenin başında duruyordu. Ronski, Anna'nın arabasını tanıdı. Bana geliyor diye düşündü. Gerçekten de böylesi daha iyi olur. Bu eve girmek hiç hoşuma gitmiyor ama önemli değil. Saklanacak değilim ya. Ronski çocukluğundan bu yana hiçbir şeye sıkılmaya alışkın birinin tavrıyla kızaktan indi ve kapıya doğru yürüdü. O anda kapı açıldı. Kapıcı elinde bir battaniye ile arabayı çağırdı. Böyle ayrıntılara pek alışık olmamasına karşılık Ronski uşağın kendisine şaşkın şaşkın baktığını fark etti. Kapıda neredeyse Alexey Alexandrovich'e çarpıyordu. Bir gaz lambası Karenin'in solgun ve yaşlanmış yüzünü belli belirsiz aydınlatmaktaydı. Başında kara bir şapka vardı. Beyazlığı pardes yüzünün kürklü yakasından göze çarpan bir kravat takmıştı. Hareketsiz ve donuk gözleri Ronski'nin yüzüne dikildi. Ronski ona selam verdi. Alexey Alexandrovich dudaklarını kıpırdatarak elini şapkasına götürdü ve geçip gitti. Ronski onun geri dönmeden arabaya bindiğini, oturduğunu, kapıcıdan battaniyeyi ve dürbünü alıp gözden gittiğini gördü. Genç subay hole girince kaşlarını çattı. Göz bebekleri öfkeli ve gururlu bir ışıkla parladı. Ne durum diye düşündü. Dövüşmek, onurunu savunmak isteseydi ben de harekete geçer, duygularımı açıklardım. Ama bu güçsüzlük ve korkaklık karşısında ne yapabilir insan? Beni kendisini aldatmaya zorluyor. Bunu ben istemedim. İstemem de. Anna'ya Vreden'in bahçesinde yapmış olduğu açıklamadan bu yana Ronski'nin düşünceleri tümüyle değişmişti. Kendini tüm varlığıyla ona veren, ondan yalnızca yazgısını belirleyecek karar bekleyen Anna'nın güçsüzlüğünün etkisinde kalarak ilk önce düşünmüş olduğu bu ayrılmayı olanaksız görüyordu artık. Yükselme hırsıyla ilgili düşlerinden vazgeçmişti yeniden. İşinin bir amacı kalmamıştı ve kendini tümüyle gittikçe tutsağı olduğu duygularına bırakıyordu. Holde Anna'nın yaklaşan ayak seslerini duydu. Anna'nın onu beklemek için kulak kabarttığını, şimdi salona döndüğünü anladı. Hayır diye bağırdı Anna onu görünce. İlk sözlerinden sonra gözleri yaşla doldu. Hayır, bu daha fazla süremez. Ne var canım? Bir saattir, belki de iki saattir bekliyorum. Acı çekiyorum ama istemiyorum. Sana kızamam, fırsat bulamamışsındır. Hayır, kızmayacağım. İki elini genç adamın omuzlarına dayadı ve ona uzun uzun baktı. Hayranlık dolu derin gözleri ruhunun içini görmek istermiş gibiydi. Ronski'nin yüzünden onu görmediği sürede neler yaptığını anlamaya çalışıyordu. Her buluşmalarında olduğu gibi aslında daha üstün olan hayalinde yaşattığı Ronski ile gerçek Ronski'yi karşılaştırıyordu.
Ayrım sonu.